Ayrım 2.
Bizim albino da ikide bir de hastalanıyor. Örneğin konjonktivit oluyor. O masmavi gözleri ateşten iki topa dönüşüyor. Canavar gibi dört nala koşmaktan, yükseklere çıkıp ulumaktan, sağa sola tırmık atmaktan vazgeçip yatakların altında sessizce sığınınca telaşlanıyorum. Nedenle hasta olduğunu anlamaması için önünde kızımla Türkçe değil Fransızca konuşacak kadar abuk sabuk şeyler yapıyorum. Ne var ki böyle saçmalayacak kadar Mamo'ya acımam, öteki kedilerimle paylaştığım o karşılıklı güvene ve sevecenliğe özlemimi azaltmıyor. Keşke şu Mamo uluyacağına öteki kediler gibi miyavlasaydı. Böyle güzel, aristokrat ve ruh hastası olacağına, sıradan ama normal bir sokak kedisi olsaydı diyorum içimden. Ama elimde olmadan Mamo'yu küçük mutluluklarımdan biri sayıyorum gene de. Dipnot: ne yazık ki bunları yazdıktan bir yıl sonra 4 Temmuz 1999'da bir böbrek hastalığı yüzünden sevgili Mamo'yu yitirdik. Şimdi beni belki çok ayıplayacaksınız ama güzel bir yemeğin küçük mutluluklarım arasında çok önemli bir yer tuttuğunu hiç utanmadan açıkça itiraf ediyorum. Lezzetli yemek sağlıksız yemektir sözünü kendime şiar edindiğim halde yediğimin lüks denilen türden olması, yani hazırlanması ve pişirilmesi uzun zaman olan komplike bir yemek olması hiç de şart değildir. Basit bir pilav da olabilir. Yeter ki bu pilav tam kıvamında olsun. Zaten gerçekten güzel bir pilav pişirmek aslında öyle güçtür ki, annemden duyduğuma göre eskiden ahçı seçerken adama sadece bir pilav yaptırırlarmış. Sahiden kusursuz bir pilav yapanı hemen tutarlarmış. Mideme düşkünlüğümden ötürü bir yemek cenneti olan Paris'te ne acılar çektim. Neden derseniz öğrenciyken de daha sonraları da iyi bir lokantaya gidecek param olmadı hiçbir zaman. Ben de ucuz bir lokantada kötü bir şeyler yiyeceğime birazcık jambon, peynir, pate alıp hava güzelse bir parkta ya da senin bir rıhtımında oturur, yağmur yağıyorsa odama gider karnımı doyururdum. Bu yemek cennetinin bir açlık cehennemine dönüşmesini engellerdim böylece. Üstelik karnımı tatsız tuzsuz bir şeylerle doyurunca kendimi manevi açıdan aç hissederim. İyi yemekten hoşlanmayanlara büyük bir has kaynağından yoksun kaldıkları için hem acırım hem de biraz hor görürüm böylelerini. Ustaca fırınlanmış bir ahtapot güveci sofraya getirilince heyecanlanmayan biri, Botticelli'nin bir tablosu karşısında da heyecan duymayacak gibi gelir bana. Çünkü bunların ikisini de insan dehasının ürettiği birer sanat eseri sayarım. Biri küçük çapta, öteki büyük çapta insanın yaratıcı gücünü kanıtlar bence. İşte bu yüzden damak zevki olmayanlara kızarım. Günün birinde cahit, birkaç hap yutsak da bunca zahmete girmeden şu yemek sorunu halledilse, karnımız doysa demişti. Cahit neler söylemişti de kılım bile kıpırdamamıştı. Ama bunu duyunca çileden çıktım. İşte seni şimdi boşarım diye bağırdım öfkeyle. Şaşırıp kalmıştı midesine hiç mi hiç düşkün olmayan zavallı. Ne var ki daha sonraları o da benden hıncını aldı. Sofraya her oturuşunda hazdan kendinden geçerek beyni işlemez hale gelen bir kadından ne beklenebilir ki diye bağırdı. Hakkı da vardı çünkü sahiden kendimden geçerek bir aşk anısı gibi hiçbir zaman unutamayacağım yemekler yemişimdir. Bu yemeklerde yalnız yenilen şey değil, yenilen yer de önemlidir benim açımdan. Güzel bir yemeği müşteriler bağıra çağıra konuşurken mutfak kokuları içinde çirkin bir lokantada yemekle, aynı yemeği ıssız bir kır gazinosunda, yaprakları hafifçe hışırdayan ağaçlar altında ya da bir deniz kıyısında yemek arasında büyük bir fark vardır. Biri insana damak tadı verir sadece, öteki ise aynı zamanda göze de hoş gelir, kulağa da. Kefal balığına ayrıca düşkün değilimdir ama kefal Halil'in yerinde yenince durum değişir. Halil'in yeri Gökova'da bir azmağın üstünde, ağaçların gölgesinde kurulmuş küçük bir kır lokantasıdır. Azmağın suları sazlar arasında iki yanınızdan akar. Hiç de derin olmayan o suların dibinde Gökovalıların kaz ayağı dedikleri ve belirli bir mevsimde nefis salatası yapılan zümrüt yeşili bir bitki vardır. Şırıl şırıl akan o saydam suların üstünde attığınız ekmek parçalarına üşüşen ördekler yüzer. Kefal böyle bir yerde yenince lezzeti kat kat artacaktır elbette. Ne var ki açık havada böyle şiirsel mekanlarla hiç ilgisi olmayan yerlerde yediğim ve tadına hiç doyamadığım balıklar da olmuştur. Örneğin yemek içmek konusunda gerçek bir üstad, gerçek bir sanatçı saydığım Aydın Boysan'ın Bodrum'dan İstanbul'a birlikte dönerken Karamürsel'de Coşkun'un balık lokantasında bana sunduğu deniz ürünlerini asla unutamam. Eşi Trata kaptanı olan Çıkmaz'daki komşum Huriye Hanım'ın barbunya balıklarını da unutamam. Bodrum'a ilk yerleştiğim günlerde Huriye Hanım bir öğle vakti üstü kapalı bir sahan getirdi bana. "Bilmem siz İstanbullular böyle balıkları yer misiniz?" dedi. Kapağı kaldırınca bir de ne göreyim? Mis gibi deniz kokan kıpkırmızı kocaman barbunyalar. Sevinç çığlığımı zor zapt ederek, "Yeriz, yani paramız olunca yeriz." diyerek teşekkür ettim. Barbunyaları saydım. 7-8 tane vardı. Çok iri olduklarından 2 hatta 3 kişiye yeterdi. Vicdanım buzdolabına koy bunları, akşama iki arkadaş çağır onlarla paylaş diye buyuruyordu. Ama oburluğum hayır olmaz, buzdolabına girerse o mis gibi deniz kokusu kalmaz diye kıyametleri koparıyordu. Ve her zaman olduğu gibi vicdanımın değil oburluğumun sesine uydum. Ocakta ızgara edip barbunyaların hepsini afiyetle yedim. Barbunya ile ilgili bir kalleşliğim daha var. Bilka ile Ferdi sandallarıyla beni bardakçı koyuna götürmüşlerdi. Denizden çıkınca Bilkay özenle hazırladığı güzel sandviçleri ortaya koydu. Ama tam o sırada başka bir sandaldan ızgara balık kokusunu aldım. Sandalda ancak bir tanesini tanıdığım dört adam mangalda barbunyaların kızarmasını beklerken rakı içmekteydiler. Vicdanım "burada kal ayıp olur arkadaşlara" dediği halde o burluğum gene ağır bastı. Suya atladım, barbunyalı sandala yüzdüm. Barbunyaları yerken o tanımadığım üç adamla kadehler tokuşturup rakılar içtim üstelik. Hiçbir dostuma kalleşlik etmeden, vicdan azabı da duymadan yediğim balıklar da oldu elbette. Füreya atölyesinde büyük bir ziyafet verdi. Sevgili Füreya çok güzel yemek yapardı. Meksika'dan döndüğü sırada bana yedirdiği çili biberli ve çikolata soslu tavuğu hiç unutamam. Füreyya'nın uzun çalışma masası birbirinden güzel yemeklerle dolu bir büfe olmuştu. Bu büfenin ortasında kocaman bir seramik balık vardı. Ben bu mavi balığı sofranın bir süsü sandım doğal olarak. Ama bir de baktım ki Füreyya eline bir küçük çekiç almış, seramik balığın üstüne indirmek üzere. Onu engellemeye kalktımsa da Füreyya beni dinlemedi, çekici indirdi. Seramik balık paramparça olunca içinden gerçek balık çıktı. Kocaman bir levrek. Meğer Füreya o levreyi kile sarmış, güzel güzel boyamış ve seramiklerini yaptığı fırında tam kıvamında pişirmiş. Usta bir seramikçinin düş gücünün, usta bir ahçının düş gücüyle birleşince ne harikalar ortaya çıkaracağını işte o zaman anladım. Damak tadımın balıkla sınırlandığı sanılmasın. Unutamayacağım daha nice yemekler var. Örneğin sonbaharda Bodrum'daki evimin şöminesinde ızgara ettiğim mantarları unutamam. O mantarlar İstanbul'da satılan pamuk gibi beyaz ve pamuk kadar kokusuz kültür mantarlarına hiç mi hiç benzemezdi. Bodrumluların çintar dedikleri türden, yağmurlardan sonra ormanda toplanan kahverengi irice doğal mantarlardı. Ve bütün güzel şeyler gibi ölüme neden olabilirlerdi. Arkadaşlarım bunları yeme. Geçen sene şu mahallede 2 kişi, bu sene öteki mahallede 3 kişi zehirlenmiş, kurtulamamış diye diller dökerek beni uyarıyorlardı. Ama ben öleceksem ölümüm bunlardan olsun der, mantarları kızarmış tereyağlı ekmek dilimlerinin üstüne koyar, afiyetle yerdim. Bodrum'da bir arkadaşımın bize verdiği yaban domuzu şölenini de unutamam. Güneşli, ılık bir kış günüydü. Bodrum'da çok hoşlandığım o kış günlerinden biri. Bahçede kurulan sofraya hep birlikte oturduk. Sevdiklerimle beraber yemek, tek başına yemekten kat kat daha güzel gelir bana. Bahçenin uzak bir köşesinde bir mangal yakılmıştı. Arkadaş kendi avladığı yaban domuzunu, şaraplarda, çeşitli kokulu bitkiler ve baharatlarda marine ettikten sonra, o mangalda ızgara edip soframıza getiriyordu koşa koşa. Yaban domuzuyla güvercin yavrusunun ne gibi bir ilişkisi olabilir diyeceksiniz. Ama o yaban domuzunu unutamadığım gibi kızartılmış güvercin yavrularını da unutamadım. Üniversite öğrencisiyken yarım yıl tatilinde bir Mısırlı ile evlenip Kahire'ye yerleşen teyze kızım Melike'yi görmeye gitmiştim. Ara sıra mutfağa inip ahçı ve yamaklarının yemek hazırlıklarına bakardım. Teyze kızımın ailesi o günün Mısır'ının ölçülerine göre pek zengin sayılmamakla birlikte evde 8-9 yardımcı çalışırdı gene de. Bir defasında mutfakta bir kafes dolusu küçük güvercin gördüm. Hemen yukarıya koştum. O güvercin yavrularının mutfakta ne işi olduğunu Melike'ye sordum. "Onları kızartacaklar, akşama yiyeceğiz," dedi teyze kızım. Çocukluğumdan beri güvercinleri sever, onları beslerim. Güvercin yavrusunu yemek bana yamyamlık gibi göründü. Bir bebeği yemekten farkı yoktu sanki. Dehşete düştüm. O güvercinleri kesinlikle yemeyeceğimi söyledim. Ne var ki huyumu bilen teyze kızım, kızartılıp pilavın üstünde gelsinler de sofraya görürüz, yer misin yemez misin dedi. Hakkı vardı. Vah zavallı yavrucuklar, bu düpedüz cinayet diye söylene söylene o küçücük güvercinleri bir güzel mideye indirdim. Aynı cinayeti İtalya'nın en güzel kasabalarından biri olan Orvieto'nun tepesindeki bir lokantada işledim. Ne var ki vicdan azabım biraz hafiflemişti bu arada. Çünkü bu işlerden anlayan arkadaşım Fuat'ın dediğine göre bunlar bizim bildiğimiz kent güvercinleri değil, asıl adı üveyik olan dağ güvercinleriymiş. Buna pek inanmayacaksınız ama vejeteryenliği hem ahlak hem de sağlık açısından tamamıyla doğru sayanlardanım. Ne var ki birçok durumda olduğu gibi bu konuda da teori ile pratik arasında bir uçurum açıldığından canlıları yemeye devam ediyorum. Ama yaban domuzlarına, kuşlara filan zarar vermeyen damak zevklerim de var. Örneğin Bafa Gölü'nün kıyısındaki bir kır lokantasında yediğim tahin bal gibi. Tahin pekmezi herkes bilir de bambaşka bir karışımdı bu. Kavanozlar dolusu pekmezler, ballar aldım, o kıvamı bulamadım bir türlü. Bodrum'da evime yakın, deniz kıyısında Big Ben adlı bir lokal vardı eskiden. Ahçısı gecenin tam 12'sinde çiğ börek yapardı. Ben gece yarısı hiç üşenmez oraya uğrardım. Bardan yeşil mandalinalı bir cin tonik, mutfaktan iki sıcak çiğ börek alırdım. Sonra elimde küçük tepsim, Big Ben'in gürültüsünden uzaklaşır, kumsalda otururdum. Önce böreklerimi yer, sonra cin toniğimi yavaş yavaş içerdim. Hava sıcaksa karanlıkta denize girdiğim de olurdu. 1974 yılının Ağustos ayında Londra'da Regent's Park'ta yediğim ananası da asla unutamam. Ertesi gün erkenden bir kongre için Los Angeles'a uçacak, Amerika'ya ilk kez gidecektim. Türkiye'de o sırada ananasın ancak konservesi bulunduğu için hiç taze ananas yememiştim. Salkım söğütlü, nilüferli ve kuğulu o güzel gölün karşısına oturdum. Erkek çocuk olduğum dönemden kalma bir alışkanlıkla çantamda her zaman taşıdığım çakıyla ananası soydum. Derken hafif, çok hafif bir yağmur başladı. Londra'nın o ılık yaz yağmurlarını çok severim. Kocaman bir ağacın altındaki bankta oturduğum için ıslanmıyordum da. Bu cennet gibi parkta çiçekler arasında en çok sevdiğim meyveyi yerken öyle bir haz duymaktaydım ki bu kadar keyfin sonu kötü olacak dedim kendi kendime. Nitekim ananas kabuğundan bir diken tırnağımın altına battı, dolama oldum. Ertesi gün uçakta baş parmağım zonk zonk zonkluyordu. Los Angeles'ta ilk günlerim de zehir oldu bu yüzden. Şimdi ananas keyfimin dolamayla sonuçlanması oburlukla günah ilişkisini aklıma getirdi. Hınzır Katolikler insan psikolojisini çok iyi bilirler. Günah çıkarma olayı bile bunu kanıtlamaya yeter. Bir düşünün hele. Aklın alamayacağı ahlaksızlıklar yapacaksınız, sonra bir papaza içinizi döküp hem rahatlayacaksınız, hem de pişman olduğunuzu söyler söylemez dakikasında bağışlanacaksınız. İnsanı böylesine rahatlatmasını bilen Katoliklerin oburluğu, yedi ölümcül günahtan biri, şehvet kadar ağır bir günah saymalarının nedenini ilkini anlayamamıştım. Oburluğun başkalarına zararı yok ki. Oburca yiyen midesini bozarak ancak kendine zarar verir diyordum. Daha sonraları düşünüp taşınınca güzel yemeklerden hoşlanmanın, yani bir gurme olmanın hiç de kötü sayılmayacağını ama obur yani gurman olmanın şehvet düşkünlüğü kadar kötü sayılması gerektiğini anladım. Çünkü insanı insan yapan başlıca niteliklerden biri, hayvansı içgüdüleri denetim altında tutabilmektir. Oysa oburlar bunu yapabilecek gücü bulamazlar kendilerinde. Ben elime, dilime, belime egemendim. İçkiyi de az içer, asla sarhoş olmazdım. Gel gelelim mideme ancak yaşlanınca 70'imden sonra egemen olabildim. Bu bir egemenlik de sayılamazdı belki. Bedenin bir yenilgisi, fena yıpranan sindirim sisteminin oburluğa artık katlanamamasıydı aslında. Ama bu mutlu yenilgiye varıncaya kadar neler gelmedi ki başıma? Arkadaşlarım bu vahim kusurumu bilirlerdi. Behice Boran, bakkaldan kasaptan uzak, Armutlu kumsalında kiraladığı elektriksiz, susuz eve beni götürünce, Mehmet Ali Aybar, Mina'yı oraya götürüyorsun ama nasıl besleyeceğini hiç düşündün mü diye sormuştu. Behice ise bu soru karşısında biraz paniğe kapılmakla birlikte beni mükemmel beslemenin yolunu bulmuştu ne yapıp yapıp. Büfeli yemek verenler beni çağırmamaya başladılar. Çok da hakları vardı. Çünkü tabakları elimde tutarak öyle ayakta yiyemem ben derdim ve büfeye bir iskemle çekip oturur, masadaki yemeklerin neredeyse yarısını bitiriverirdim. Oburluğum yüzünden Roma'da bir lokantada rezil oldum bir gece. Çok ağır soslu iki kocaman tabak spagetti yedikten sonra değişik soslu bir üçüncüsünü ısmarlayınca genç garson beni davet eden arkadaşlara dönüp elini kolunu sallaya sallaya ateşli bir nutuk atmaya başladı. İtalyanca bilmiyordum ama delikanlının bir şeylere itiraz ettiği besbelliydi. Bu kadının bu kadar çok yemesine izin vermeyin, sonu felaket olacak. Lokantamızın önüne ambulans gelmesini istemiyoruz. Ben o üçüncü tabağı getirmeyi reddediyorum demiş meğer. Gene İtalya'da dostlarımın deniz kıyısındaki evinde kalırken ev sahibesi Yvette görülmemiş güzellikte yemekler yapar, ben de çılgınca yerdim. Bir gece göğsümde müthiş bir sancıyla uyandım. Tamam enfarktüs dedim kendi kendime. Çünkü arkadaşım rahmetli profesör Nejat Harmancı, aşırı yemeğin kalp damarlarını çatlatabileceği konusunda beni kaç kez uyarmıştı. Bari bir mektup bırakayım, ölümü İstanbul'a göndermeye kalkmasınlar, şu güzel denize atıversinler diye düşündüm. İki aspirin yuttum, mektubu yazdım, sonra uyumuşum. Sabahleyin ölmediğim anlaşıldı. Mektubu yırttım. Durumu öğrenirse o kadar çok yememi engeller korkusuyla Yvette gece çektiğim sancılardan söz etmedim. İkinci gecede, üçüncü gecede, daha sonraları da aynı şey oldu. İstanbul'a geri dönünce oburluğumdan ötürü yemek borumda bir çeşit fıtık olduğunu, bu yüzden enfarktüse benzer kalp sancıları çektiğimi öğrendim. Çünkü Halet beni önüne katıp zorla Nejat'a götürmüştü. Nejat, bu oburluk böyle devam ederse ameliyat gerekebilir deyince, canımın istediği kadar yiyebilmem için beni hemen ameliyat etsinler öyleyse demiştim, Halet'e bakılacak olursa. Roma'daki genç garson azarlayınca rezil olduğum gibi, oburluğum yüzünden Bodrum'daki en güzel börek yarışmasında da rezil olmuştum. Gerçi dostum Cahit Kayra, Hoşça Kal Bodrum adlı güzel kitabında iyice kepaze olmamı engellemek amacıyla adımın ilk harfini değiştirerek, yani Mina'yı Sina yaparak bunu anlatıyor ama bir de ben anlatayım. Beni onurlandırıp bilir kişi seçtiler. Bütün davetliler görebilsin diye öteki jüri üyeleriyle yüksekçe bir masaya oturduk. Her birimizin önüne Bodrum'un en iyi 7 lokantasından gelen 7 ayrı tür börek konuldu. Yedisinden de birer lokma alıp hangisinin en lezzetli olduğuna karar vereceğiz. Rahmetli Tanju Okan da gurmelik yeteneklerimizi büsbütün keskinleştirmek için çok duyarlı aşk şarkıları söylemekte o sırada. Bense kendimden geçmiş bir haldeyim. Böreklerin bir tek lokmasını değil tümünü yiyorum. 7 tabağı da bitirdiğimde seçici kurul çoktan kararını vermişti bile. Tam bir yüzsüzlük içinde benim oyum alınmadan börek birincisi seçildiği için itiraz etmeye bile kalktım. 1968'de Paris'te Paul Elvar'ın dul eşi Dominique, Fernand Léger'in bir resim sergisinin açılması dolayısıyla Fransız Komünist Partisi'nin verdiği bir kokteyle beni götürmüştü. Partinin bütün kodamanları oradaydı. Dominique de beni onlarla tanıştırmak istiyordu. Ama büyük sergi salonunun bir köşesinde görkemli bir büfe vardı. Bense o büfedeki hepsi birbirinden güzel yemeklerden gözümü ayıramıyordum. Fransa'nın her bir bölgesinden gelen peynirlerle yapılan üçgen biçiminde o minik sandviçlere özellikle bayılmıştım. Nasıl bayılmayayım ki? Çok büyük yuvarlak bir ekmeğin kucağa sığamayacak kadar kocaman bir ekmeğin içini oymuşlar, nefis peynirli o minik sandviçleri yapmışlar. Sonra ekmeğin kabuğunu bir tencere gibi kullanarak sandviçleri içine yerleştirmişler. Daha neler neler vardı o büfede. Boylu poslu, güçlü kuvvetli bir kadın olan Dominique Elvar, ikide bir de benim kolumu sıkı sıkı yakalıyor, partinin kodamanlarından birine sürüklüyordu beni. "Demek Nazım Hikmet'in yurttaşısınız," diyordu hepsi. Bense Nazım'ın yurttaşı olduğum için ne kadar çok gurur duyduğumu söyledikten sonra lafı kısa kesiyor, gene büfeye saldırıyordum. Bazı hazin gerçekleri olanca çıplaklığıyla dile getirerek oburluk konusunda kendimi yeterince suçladım. Şimdi biraz aklamak istiyorum. Ne gariptir ki ara sokaklarda kimi zaman yağmurun altında ayakta durup berbat midye tavaları ya da kokoreçleri yerim de zenginlerin dadandığı lüks lokantalarda ünlü iştahım kesiliverir. O ablak yüzlü göbekli adamları, o fazlasıyla süslü rüküş kadınları görünce eyvah sınıf düşmanlarımın arasına düştüm derim kendi kendime ve önüme gelen yemeğe el sürmek gelmez içimden. Bu da sınıf bilincimin oburluğumu bile engelleyecek kadar güçlü olduğunu kanıtlamaktadır. Küçük mutluluklarım dışında iki büyük mutluluk kaynağım vardır. Biri kitap okumak, öteki de deniz. Gerçi o da hoştur da deniz derken denize uzaktan bakmaktan değil denize girmekten ya da bir tekneyle gezinmekten söz ediyorum. Bu büyük mutluluklardan birincisine erişmek kolay da artık İstanbul'da ya da dolaylarında yüzmenin yolu olmadığından ikincisini elde etmek bir hayli güç. Daha önce de anlattığım gibi çocukluğumdan beri her koşul altında her zaman okurum. Yatılı okulda yorganların battaniyelerin altında el feneriyle okuduğum olurdu. Yeterince okuyamayınca afyondan yoksun kalmış bir esrarkeş kadar tedirgin olurum. Kimisi bir iskemleye oturup kitabı masanın üstüne koyar, eline kalem alır, öyle okur. Çünkü okumak entelektüel bir uğraştır onun açısından. Benim için ise bir keyif olduğundan kendimi divanlara atarak, rahat koltuklara gömülerek ya da yatağıma uzanarak okurum. Sağlıklıyken de okurum, hastayken de. Hatta bazı yazarları, örneğin Proust'u, yüksek ateşiniz ya da fazla ağrınız sızınız yoksa hastayken okumakta yarar bile vardır. Çünkü kendi dünyanızın hırgüründen uzaklaşıp sessiz bir odaya kapalıyken, Proust'un o bambaşka dünyasıyla daha kolayca haşır neşir olabilirsiniz. Uzun süren hepatitim sırasında Proust'u üçüncü kez okuduğumda o güne değin farkına varmadığım birçok şeyi anlamıştım. Büyük sıkıntı çektiğim sıralarda örneğin 12 Mart ya da 12 Eylül dönemlerinde benim gibi düşünenler salt öyle düşündüklerinden ötürü hapislerde, mahkemelerde sürünürken ben kitaplara sığındım. Sevdiğim yazarların kitaplarını tekrar tekrar yeniden okudum. Mallarmé, La chair est triste et là, et j'ai lu tous les livres. Ten hazindir ne yazık ki ve bütün kitapları okudum der. Bu ünlü dize güzel olmasına güzeldir ama doğru değildir bana kalırsa.